43. ayrım, sayfa 537. 25. kısım, ekonomik bunalım. 1929 yılı Mustafa Kemal için iyi başladı. Muhalefet tümüyle yok edildiğinden Takrir-i Sükun Kanunu 4 Mart'ta yürürlükten kaldırıldı. Anadolu'da salgına dönüşen eşkıyalık artık bastırılmıştı. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 257. Kürt milliyetçilerinin İran sınırının iki yanında yaşayanlar arasında sorunları kışkırtmayı sürdürmelerine rağmen çok geçmeden sınırda yapılacak bir düzeltme ayrılıkçıları yalnız bırakacağı gibi demiryolu ağının yaygınlaştırılması da bütün ülkeye düzen getirilmesini sağlayacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 168-169. Uysal bir meclis Avrupa'dan ithal edilen yasaları onaylamayı sürdürüyordu. Mahkeme usulleri iyileştirildi, Alman ticaret yasası, İsviçre icra iflas kanunu benimsendi. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Dipnot Özerdim, sayfa 105-106. Terbiyeli bir basın sürekli olarak rejimin başarılarından söz ediyor, meclis üyeleri kendi seçmenlerinin mutlu olduğunu gazetelere anlatıyor. Ülke gezilerine çıkan liderlerin karşılanma törenleri de aynı izlenimi veriyordu. Dipnot Başar, sayfa 21. Mustafa Kemal kültürel ilgi alanlarına zaman ayırabilirdi. Ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının gerçek bir ulusal dil ve tarihle güçlendiğini görmek istiyordu. Teknik kavramlara yeni tanımlar getirebilmek için bir komisyon kuruldu. Osmanlılar bu tür sözcükleri Arapça köklerinden uydurmuşlardı. Şimdi ya Türkçeden türetilecek ya da Avrupa dillerinden ödünç alınacaktı. İsmet İnönü 17 Şubat'ta komisyonda konuşurken Türkçe kökenli sözcükler kullanmaya özen gösterdi. Dipnot Özerdim, sayfa 105. Avrupalıların çok uzun zamandır saplanıp kaldıkları, fetihçi, barbar bir kavimden gelme, her yeri yakıp yıkan Türk imajı Mustafa Kemal'i çoktandır rahatsız ediyordu. 1928 yılında İstanbul'daki Notre Dame de Sion adlı Fransız manastır okuluna giden manevi kızı Afet, tarih kitaplarında Türklerin sarı ırklar arasında gösterildiğini söyleyince bu endişeleri öne çıktı. Dipnot, Perinçek, editör, Türk tarihinin ana hatları, sayfa 17. Bu iftirayı çürütmek amacıyla yaz aylarını geçirdiği Yalova'ya Türk aydınları davet edildi. Dünya tarihinin Türkleri merkez alan bir biçimini üretmek için çalışmalar başladı. Gazi Afet'e yazdırdığı bir yurttaşlık bilgisi el kitabında temel noktaları belirtti. Dünya yüzünde Türk milletinden daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanların tarihinde görülmemiştir diye başlıyordu yazı. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. İslam dini de belirli bir yere yerleştirilmişti. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milliyetlerin fevkiinde yani üstünde, şamil yani genel bir ümmet siyasetiydi. Artık İslam'ın yerini Türk milliyetçiliği alıyordu. Yalnızca cennet değil, atalarının kutsal emanetleri ve ellerinde kalan son Türk topraklarının savunulması da düşünülmeliydi. Her yetişkin kendi dinini seçmek konusunda serbestti ama özgürlüğün yok olmasını engellemek için bağnazlıkla mücadele edilecekti. Dipnot Afet İnan, Atatürk'ün yazdığı yurttaşlık bilgileri, sayfa 13-14, 18-20 ve 83-85. Mustafa Kemal'in bildirisi hem liberal hem de milliyetçiydi. Uygulamada her istediği gerçekleştirilemedi ama o bir ideal saptamanın önemli olduğuna inanıyordu. 2 Eylül 1929 tarihinde ilk Türkiye Güzellik Kraliçesini seçmek üzere İstanbul'da bir yarışmanın düzenlenmesi kültür devriminde yeni bir adım oldu. Dipnot Özerdim, sayfa 106. Sonbaharda Wall Street borsasındaki çöküş mutlu günlere son vererek büyük bir bunalım yarattı. Genelde tarıma dayalı olan Türkiye ekonomisi ticaret mallarının fiyatlarının düşmesiyle ağır bir darbe yedi. İstiklal Savaşı'ndan sonra tarım ekonomisi kendini iyi toplamıştı. 1930'un sonuna dek geçen 8 yıl içinde tarım ürünlerinde yıllık %11'den fazla bir artış görülmüştü. Dipnot Hale, sayfa 46. Ama yine de ülke çok yoksuldu. İhraç ürünlerini başlıca tütün ve kuru yemiş oluşturuyordu. Fiyatlar düşmeden önce bile ihracat geliri, kumaş, şeker, çimento, kağıt, demir ve çelik gibi temel ithal mallarının giderini karşılamaya yetmiyordu. 1929'un sonlarında ticaret açığı 50 milyon dolara ya da tüm dış ticaretin dörtte birine ulaştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 48. Yabancıların elindeki işletmelerin devletleştirilmesi ve yeni demir yolları inşaatı devletin kaynaklarını iyice zorluyordu. Mustafa Kemal ile İsmet İnönü bu projeleri desteklemek konusunda fikir birliği içindeydi. yetersiz iletişim sisteminin askeri harekatları engellediğini birlikte görmüşlerdi. Demir ağlarla örmek istiyorlar ve yabancıların ekonomiyi kontrollerinde tutmalarından korkuyorlardı. Ama ekonomiyi millileştirmenin de bir bedeli vardı. İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosu Sir Alexander Telford Waugh 1930'da Londra'ya dönünce şöyle yazdı. İstanbul Ticaret Limanı gibi Türkiye'nin paha biçilmez bir değeri, kısmen yabancı girişimlere duyulan kıskançlık, kısmen de bu kentin ulusal mücadeleye katılmamış olması nedeniyle bilinçli olarak feda edildi. Gemi kömürü ticareti Pira Limanı'na geçti ve yabancı bandıralı gemilerin uygulamaları öylesine sıkılaştırıldı ki, boğazlardan geçen kaptanlar polis korkusuyla İstanbul Limanı'na yanaşmaktan kaçınıyorlar. Dipnot Woh, sayfa 284. Woh, Türkiye'nin milliyetçi liderlerinin bir tüccar ulus yaratmak için çok çalışmanın ve kuşaklar boyu sürüp giden geleneklere sahip olmanın gerektiğini fark etmediklerini düşünüyordu. Dipnot adı geçen eser, sayfa 286. Ama Mustafa Kemal halkının bu işi derhal öğrenmesi konusunda kesin kararlıydı. Başlangıcın pürüzlü olması kaçınılmazdı. Devletleştirme, etnik çekişmelerden geçmiş, hükümet içinde tanıdıkları olan ama iş idaresinden ve ticaretten anlamayan, halk fırkasının sadık milletvekillerinin kötü yönetimi anlamına geliyordu. Bütün çalışanlar da, işçiler de, tüketiciler de hepsi eziyet çekiyordu. Hükümet dengeli bütçe kavramına inandığı için fiyatlar beceriksiz girişimlerin maliyetlerini yansıtmak zorundaydı. Bazen malları yeni inşa edilen demir yolları yerine kervanlarla taşımak daha ucuza geliyordu. Dipnot Başar, sayfa 39. Vergilerin yükseltilmesi gerekiyordu. Aşar vergisi kaldırılıp yerine getirilen arazi vergisi doğru dürüst kayıt sistemi olmadığından kolayca hesaplanamıyordu. Ayrıca büyükbaş hayvanlar vergisi vardı ve yollarla köprülerin yapımı için bir vergi daha alınıyordu. Köylüler gelirlerinin iyi olduğu yıllarda bile bu vergileri ödemekle zorlanırken ekonomik bunalım işleri daha da kötüye götürmüştü. Tahıl ürünlerinin fiyatları 1929 ile 1933 arasında 3'te 2'den fazla düştü. 1925'te 105 milyon doları bulan ihracat geliri 1932'de 50 milyonun altına indi. Dipnot Hale, sayfa 48-73-62. Ekonomik bunalım 1930 yılında Türkiye'yi sarmaya başlayınca Mustafa Kemal genç cumhuriyetin kriz yaşadığını, temel ithal ürünlerini finanse edemeyeceğini, Türk lirasından insanların kaçtığını, vergilerini ödeyemeyen köylülerin çok az olan mallarına gayretkeş vergi toplama memurlarının el koyduğunu fark etti. Çevreyi saran dalkavukluk gerçek boyutlarını saklıyordu ama halkın sefaleti ve öfkesi artık görmezlikten gelinemezdi. 1930 Mart'ında Mustafa Kemal İzmir ve Antalya'yı kapsayan bir geziye çıktı. Dipnot Özerdim, sayfa 107. Gördükleri üzülmesine neden oldu. Sekreteri Hasan Rıza'ya Soyak şöyle anlattı. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi manevi bir perişanlık içinde. Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz. Maateessüf, memleketin hakiki durumu bu işte. Bunda bizim günahımız yoktur. Uzun yıllar, hatta asırlarca dünyanın gidişinden gafil, bir takım şuursuz idarecilerin elinde kalan bu cennet memleket düşe düşe şu acınacak hale düşmüş. Memurlarımız henüz istenilen seviyede ve kalitede değil. Çoğu görgüsüz, kifayetsiz ve şaşkın. Büyük istidatlara malik olan zavallı halkımız ise kendisine mukaddes akideler şeklinde telkin edilen bir sürü batıl görüş ve inanışların tesiri altında uyuşmuş kalmış. En kötüsü ise herkesin ondan her şeyi yoluna koymasını beklemesiydi. Fakat benim kutsi bir kuvvetim yoktur ki diye ekledi. Dipnot Soyak, cilt 2, sayfa 405. Ekonomik bunalım birçok ülkede politik çalkantılar yarattı. Özellikle zayıf olan demokratik kurumların temelini sarstı. Baltık kıyılarından Akdeniz'e kadar birçok ülkede ya var olan diktatörlüğü güçlendirdi ya da böyle bir rejimin iş başına gelmesine yol açtı. Ve Avrupa demokrasisi kıtanın kuzey ve batı köşelerine sıkışıp kaldı. Muhalefetin daha önce sindirildiği Türkiye'de ise tam tersi bir etki yarattı. Mustafa Kemal siyasal hoşnutsuzluğun yasal ve denetim altında bir yolla yansıtılması gerektiğine karar verdi. Ama bir sorun vardı. Kendi yönetimine muhalefetin dürüst olmayan politikacıların oyuncağı olan dini tepkilerden kaynaklandığına inanıyordu. Eleştirilere izin verirken dini tepkinin bundan yararlanmayacağından emin olmak istiyordu. Ne var ki Türk halkının çoğunluğu her zaman hoşnutsuzluğunu dini terimlerle anlatmaya alışmıştı. Onlara göre yoksulluk dinsizliğin sonucuydu, zenginlik ise İslam yasalarına uyarak elde edilebilirdi. Halkın desteğini sağlamak isteyen halk fırkası görevlilerinin davranışları da bu görüşü pekiştiriyordu. Laik bir muhalefet partisi bile Kemalist rejimin gücendirdiği dindar Müslümanları kendi tarafına çekebilirdi. 1924'te olduğu gibi Mustafa Kemal rejimi kurtarmak için yine Fethi Okyar'dan yardım istedi. Sadık bir muhalefet oluşturabilecek tek kişinin Fethi olduğuna karar verdi. Makedonya'dan bu yana yakın arkadaşıydı, dürüst bir ilericiydi, skandallara karışmamıştı ve milliyetçiydi. Herkes onu seviyor ve İsmet'ten daha liberal bir politikacı olarak tanıyordu. 1925 yılında Şeyh Said isyanının sonucunda iktidarı İsmet'e kaptırdıktan sonra Paris'e büyükelçi olarak gönderilmişti. 22 Temmuz 1930'da izinli olarak geldiği İstanbul'da Mustafa Kemal'in Selanik'ten arkadaşı Fuat Bulca, Gazi'nin çevresindeki Kılıç Ali, Recep Zühtü gibi insanlardan oluşan Mutat Zevat'ın İsmet'in hükümetine karşı omurdanmaya başladıklarını anlattı. ''Sana bir muhalif fırka teşkili teklif olacaktır.'' diye uyardı Fuat Bulca. ''Sakın bu teklife kapılma, sana yazık olur.'' Dipnot Okyar sayfa 10. Gerçekten de birkaç gün sonra Yalova'da Gazi'ye saygılarını sunarken beklenen teklif geldi. Mustafa Kemal hükümet üzerinde parlamentonun daha fazla denetimi olması gerektiğini savundu. Bir muhalefet partisi mecliste özgür tartışmaları teşvik ederek bu denetimi sağlayabilirdi. Eğer böyle bir partinin başına Fethi geçerse serbestçe konuşabilir ve politikaların yanlış uygulanmasını önleyebilirdi. ''Rica ederim beni İsmet Paşa ile karşı karşıya getirmeyiniz.'' diye yakardı Fethi. Ama Mustafa Kemal'i ikna edemedi. Aralık ayında görüştüğü tanınmış Alman tarihçi Emil Ludwig onu bir diktatör olarak tanımlayınca çok sinirlenmişti. ''Ben ise millete miras olarak bir istibdat müessesesi bırakmak ve tarihe o surette geçmek istemiyorum.'' dedi Mustafa Kemal. Dipnot adı geçen eser sayfa 14. Yeni Muhalefet Partisi'nin ismini Serbest Cumhuriyet Fırkası olarak seçmişti bir de. İktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanlığını yalnızca ünvan olarak sürdürmeye ve gerek hükümet gerekse muhalefet ile ilişkilerinde tarafsız olmaya söz verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 16. Fethi Okyar teklifi kabul etti ve hazırladığı yeni partinin programını Gazi inceledi. Aynı zamanda yakın arkadaşı Nuri Jonker'i partinin genel sekreteri olarak seçti. Kız kardeşi Makbule'yi partiye kaydettirdi. İktidardaki partiden muhalefet partisine transfer edilecek milletvekillerinin isimleri üzerinde tartıştı. Serbest Cumhur Fırkası 12 Ağustos'ta resmen kurulduğu zaman uysal, liberal bir muhalefet yaratmak için her türlü önlem alınmış gözüküyordu. ''Bu akşamki kazancınızdan memnun musunuz?'' diye sordu Mustafa Kemal Fethi'ye. Dipnot adı geçen eser sayfa 70. Yalova Kaplıcası'ndaki rahat ortamda her ikisi de yaptıkları çalışmadan hoşnuttu ama bu mutluluk uzun sürmeyecekti. 4 Eylül'de Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Taşra Teşkilatı'nı kurmak için İzmir'e geldi. Onu büyük bir kalabalık karşıladı. Mustafa Kemal'in arkadaşı olan İzmir valisi Kazım Dirik, muhalefet toplantısını engellemeye kalkıştı ama yapılmasına izin vermesi için talimat geldi. Resmi yetkililerin kararsızlığını hisseden halk gemi azıya aldı. Halk Fırkası'nın bürosu ve gazetesi taşlandı, İsmet Paşa'nın resimleri yırtıldı. Binayı koruyan emniyet güçlerinin açtığı ateşte 14 yaşında bir öğrenci öldü. Oğlunun kanayan bedenini Fethi'nin ayaklarının dibine bırakan baba, ''İşte size bir kurban, başkalarını da veririz. Yalnız sen bizi kurtar.'' dedi. Muhalefet Partisi'nin 7 Eylül'deki mitinginde 100.000'den fazla insan toplandı. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 285. İki gün sonra İktidar Partisi'nin İstanbul'daki sesi Cumhuriyet Gazetesi yayınladığı bir mektupla Gazi'ye, yeni partilerin onun ismini kullanmaya kalkışmasından şikayet edip konumunu açıkça belirtmesini istedi. Ertesi gün Mustafa Kemal, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın başkanı olarak kalacağı ama bu durumun Cumhurbaşkanı olarak tarafsızlığını etkilemeyeceği yanıtını verdi. Dipnot Okyar sayfa 71-72. Ama Serbest Cumhuriyet Fırkası yerel seçimlerde ciddi bir rakip olduğunu gösterince resmi engellemeler ve hilelerle karşılaştı. Mustafa Kemal hangi fırka kazanıyor diye sordu sekreteri Hasan Rıza'ya. Tabii bizim fırka paşam yanıtını alınca da gülmeye başladı. Hayır efendim, hiç de öyle değil. Hangi fırkanın kazandığını ben sana söyleyeyim. Kazanan idare fırkasıdır çocuk. Yani jandarma, nahiye müdürü, kaymakam ve valiler, bunu bilesin. Dipnot Soyak, cilt 2, sayfa 436. Yine de muhalefetin birkaç yerde kazanmasına izin verildi. Mustafa Kemal'in Fethi ile Yalova'da yaptığı toplantıda hazır bulunmuş olan Samsun valisi Kazım İnanç, liderinin örneğini izleyerek kendi kızını muhalefet partisine yazdırmıştı. Fethi Okyar anılarında İstanbul'a dönünce Gazi tarafından ''Ben artık biraz tarafgirlik yapacağım, yoksa halk fırkası yıkılacak. Gene tek fırka ile kalacağız ki doğru değildir.'' sözleriyle karşılandığını anlatacaktı. Dipnot Okyar sayfa 73. Buna rağmen 1930 belediye seçimleri demokratik kurumların gelişmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdı. Seçmenler kuruluna oy vermek yerine tek dereceli sistemle doğrudan doğruya adaylara oy verildi. Dolaysız parlamento seçimleri ilk kez 1946'da yapıldı ve tıpkı 1930'da olduğu gibi yetkililer sonuçlar üzerinde oynadı. Dipnot, Özerdim sayfa 136. İlerleme iki aşamada gerçekleşti. Önce haklar hileyle elde edildi, sonra hilesiz haklara sıra geldi. 1930 yerel seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmış olması daha da önemli bir noktaydı. Afet Halk Fırkası'na kaydı yapılan ilk kadın üye oldu. Dipnot, adı geçen eser sayfa 107. 26 Ekim 1933'te kadınların oy kullanma hakkı köylerdeki ihtiyar heyetlerine kadar yaygınlaştırıldı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 116. Böylesine radikal bir değişikliği muhafazakar köy toplumları içlerine sindirmeden biçimsel olarak katıldılar. Sonunda 5 Aralık 1934'te kadınlar parlamento seçimlerine katılma hakkını elde etti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 120. Tepeden inen bu değişiklikler siyasi yaşamda önemli olmadı. Çünkü halk fırkası seçilenler arasından kimin görev yapacağına karar verme yetkisini elinde tutuyordu. Ama kadınlara siyasi hakların resmen tanınması psikolojik açıdan önemliydi ve Türk kadınlarının sosyal konumunun zamanla yükselmesine yardımcı oldu. Yerel seçimlerde kendi partisinin düştüğü kötü durumu gören Mustafa Kemal bir milli blok uygulanması fikriyle oynamaya başladı. Buna göre partiler bundan sonraki genel seçimde alacakları oy sayısıyla orantılı olarak parlamentoda sandalye sahibi olacaklardı. Bu fikir pek anlamlı değildi. Çünkü yarışmak için yeterli sayıda aday olmadan yapılan seçimler partilerin aldığı desteği göstermeyecekti. Ama Fethi Oker derhal kabul etti. Ne var ki Halk Fırkası Yürütme Kurulu itiraz etti. Dipnot, Soyak, Cilt 2, sayfa 437. Bunun anlamı yapılacak seçimde Fethi'nin Halk Fırkası'nın başkanı olarak Mustafa Kemal'e karşı mücadele etmesi demekti. 15 Kasım'da Fethi yerel seçimlerdeki yolsuzluk suçlamalarını meclise getirdi. Ama Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'yı eleştiren önergesine kendi partisinden yalnızca 10 üye oy verdi. Fethi bıkmıştı. 2 gün sonra Gazi'ye yazdığı mektupta Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kapatacağını bildirdi. Büyük Gazi'miz Mustafa Kemal Hazretleri'nin teşvik ve tasvibi ile kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı ona karşı kullanmak istemiyordu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 442-443. Liberal demokrasi deneyimi ancak 3 ay sürmüştü. Muhalefetteki rollerini çok ciddiye almış olan birkaç tanesi dışında parti üyeleri tekrar Halk Fırkası saflarına döndü. Fethi Okyar bu kez Londra Büyükelçisi olarak atandı. Mustafa Kemal'in kendisini desteklemediğini, İsmet'in de atlattığını düşünüyordu ama fikirlerini açıklamadı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını izleyen haftalarda İsmet İnönü pek sesini çıkarmadı. Mutlak iktidara sahip yöneticilere alışık olan Türk politikacıları, sınırlı demokrasi deneyimini Gazi'nin gözüne girmek için İsmet ile Fethi'nin arasında bir yarış olarak kabul etmişler ve kendi konumlarını açıklamadan önce sonucu öğrenmek istemişlerdi. İsmet deneyimin başarısız olacağından ve tıpkı 1925'te yaşandığı gibi kırılan parçaları toplaması için Mustafa Kemal'in kendisinden yardım isteyeceğinden emindi. Haklı çıktı. Daha yeni parti dağıtılmadan Gazi'nin sofrasındaki yerini aldı ve başlangıçta sadık olduğu halde yasalara ve düzene karşı bir tehdit oluşturan muhalefet olmadan da hükümetin nasıl geliştirilebileceğini tartışmaya başladı. Mustafa Kemal kararını vermeden önce kendi partisinin neden beklentilerini karşılayamadığını anlayabilmek için bir ülke gezisine çıktı. Cumhurbaşkanlığı treniyle doğuya giderken yanında kabinenin en sert yasa ve düzen savunucuları, üst düzey sivil yetkililer ve özellikle seçilmiş danışmanlar vardı. Gazi yanındakilere soru sormaktan hoşlanırdı. Bazı sorular kendi hazırladığı yanıtın verilmesine yönelikti. Serbest fırkayı feshetmekle iyi mi ettik diye sorarken mantıklı bir doğrulama beklerdi. Ayrıca yanında bulunanların zekalarını sınamaktan da hoşlanırdı. Bazı tarihsiz görevliler iktisat, liberalizm ve hatta şiir gibi kavramları tanımlamak zorunda kalınca bocalarlardı. Ama akıllıca verilmiş bir yanıtla Gazi'nin gözüne girilebilirdi. Gazi mahiyetindeki eğitim müfettişi Hasan Ali Yücel'e "Sıfırı tarif edebilir misiniz?" diye sordu. "Sıfır işte Efendimizin solunda olan bendenizim" yanıtını verdi Hasan Ali. Dipnot, Başar, sayfa 31. Marif vekili atanması yolunda ilk adım atılmıştı ve bu görevi sırasında Atatürk'ün dünya kültürünü Türkiye'ye taşımak idealini gerçekleştirme bakımından başka herkesi geçecekti. Samsun valisi General Kazım İnanç bu kadar zeki değildi. Muhalefet adayının belediye başkanı seçilmesine izin verdikten sonra Gazi'nin ziyareti sırasında muhaliflerin gösteri yapmasını önlemek amacıyla şehri askerle doldurmuş ve karşılama törenine belediye başkanını davet etmeyi ihmal etmişti. Mustafa Kemal başkanın çağrılması gerektiğini bildirdi. Belediye başkanı geldi ama kendisine sunulan rakıyı reddetti. Ne o reis beyefendi, yoksa rakı günah diye içilmiyor mu diye sordu Gazi. Hayır efendim, yemek yemiş bulundum da. Bunun üzerine Mustafa Kemal partisi dağıtıldığına göre başkanının istifa etmesi gerektiğini söyledi. Başkan seçmenlerine hizmet etmek zorunda olduğunu belirterek bu öneriyi reddetti. Ve eğer hükümet kendisini istemiyorsa idari mahkemeye verip seçimi iptal ettirebileceğini söyledi. Sonra toplantıdan ayrıldı. Mustafa Kemal'in öfkesinin hedefi vali oldu. Vali Paşa Hazretleri, belediye reisi diye seçtiğiniz bu adamın yaptıklarını gördünüz mü? Her şeyden evvel terbiyesiz. Şehirlerine misafir geliyoruz, soframıza yemek yiyerek geliyor. İçki ikram ediyoruz, içmiyor. Sonra da bir reisi cumhur sofrasına biz kalkmadan kalkıp defolup gidiyor. İki gün sonra dahiliye vekaleti namına seyahate katılan mülkiye müfettişi Necati Bey bazı nedenlerle valiye işten el çektirdi. Belediye seçimlerinin de yenilenmesi kararlaştırıldı. Ama başka bir gece sofrada mahiyetindekilerden biri, misafir olarak geldiğimiz bir şehrin valisine Necati Bey işten el çektirmiş derler şeklinde bir şaka yapınca, Mustafa Kemal onu bizim emrimizle yaptı dedi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 36. Bir süre sonra belediye başkanlığı seçimi iptal edildi. Dipnot Goloğlu, cilt 7, sayfa 6. Gerçekleri saptama gezisinin sonuçları Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir toplantıda tartışıldı. Bundan sonra halk fırkasının önde gelen isimleri ülkenin geri kalanını dolaşırken Mustafa Kemal Trakya'ya gitti. Başladığı zaman İzmir yakınındaki küçük ticaret kasabası Menemen'de dinci bağnazların kanlı bir ayaklanma başlattığını öğrendi. Bu küçük çaplı bir olaydı. Girit göçmeni olan Mehmet adlı bir derviş ile 5 arkadaşı 23 Aralık'ta Menemen'e geldiler. Yanlarındaki köpeğin adı Kıtmir idi. Efes'in 7 uyurları konusundaki Hristiyan efsanesinin Kur'an'da geçen anlatımında mağaradaki adamları koruyan köpeğin adını taşıyordu. Kasaba camisinde saklanan yeşil İslam bayrağını alıp ana meydana diktiler. Sonra derviş Mehmet kendisinin Mehdi olduğunu, Tanrı tanımayan yöneticileri devirmek için gönderildiğini bildirdi. Yaklaşık 100 kişi ona destek verirken yöre halkı ne diyeceğini bilmeden şaşkınlıkla izliyor. Tabancasını çıkaran Mehmet kasabanın sihirli bir rakam olan 70 bin destekçisi tarafından sarıldığını açıkladı. Dipnot, görgü tanığının ifadesi için Çetinkaya, sayfa 23. İki yetkili ayaklananlara dağılmalarını söyleyip başarısız olunca adı Öztürkçe, daha doğrusu Moğol kökenli olan Kubilay diye genç bir yedek asteğmen komutasında bir müfreze meydana gönderildi. Kubilay içinde kuru sıkı tatbikat mermisi bulunan tabancasını çekip Mehmet'e ateş etti. Yaralanmayan derviş kendisine kurşun işlemediğini iddia ederek Kubilay'a nişan aldı ve onu öldürdü. Asteğmen'in cesedi cami avlusuna taşındı ve derviş burada başını gövdesinden ayırıp kendisini destekleyenlerin alkışları arasında bir direğe taktı. Kalabalığın üzerine ateş açan iki nöbetçi öldürüldü. Kısa bir süre sonra yakındaki bir alay olay yerine geldi ve isyancıları dağıtırken derviş Mehmet ile 5 adamını öldürdü. Dipnot, ayrıntılar için Goloğlu, cilt 6, sayfa 301-305. Gerçi ayaklanma derhal bastırılmıştı ama Mustafa Kemal öfkeden küplere bindi. Özellikle Menemen halkının Asteğmen Kubilay'ı öldürenleri alkışladığını öğrenmek onu çileden çıkartmıştı. Dipnot, Soyak, 2. cilt, sayfa 454. Hükümet Batı Anadolu'nun geniş bir bölgesinde sıkı yönetim ilan edip Mustafa Muğdalı adlı sert bir generalin başkanlığında bir askeri mahkeme heyeti gönderdi. Edirne'den dönen Mustafa Kemal önce Dolmabahçe Sarayı'nda bir toplantı düzenledi ve sonra Ankara'ya giderek kabine toplantısına başkanlık yaptı. Bu ayaklanmanın daha geniş bir planın parçası olduğuna ve belki de dağıtılan Serb fırka ile bağlantısı bulunduğuna ve son zamanlarda eleştirileri dile getirmekle serbest bırakılan gazetelerin de kışkırtmasıyla başladığına kendi kendini inandırdığından öfkeliydi. Politikacıların sahip çıkmamalarının beklenemeyeceği dinci bağnazların dizginlerini birazcık olsun gevşetilmesinden yararlanmaya kalkıştıkları bir kez daha kanıtlanmıştı. Kullandığı terimleri Fransızcadan ödünç alarak Menemen'in Ville Maudite, yani lanetli kent ilan edilmesini, tümüyle yakılıp yıkılmasını ve halkın başka yerlere göçe zorunlu bırakılmasını istedi. Dipnot, Özalp, sayfa 47. Dinci bağnaz kadınlara bile merhamet edilmeyecekti, idamların infazı geciktirilmeyecekti ve askeri mahkemeye çıkartılarak muhalif gazetecilerin hiç olmazsa gözleri korkutulacaktı. Hükümet derviş Mehmet'in yasaklanan Nakşibendi tarikatına mensup olduğunu öğrenmişti. Mustafa Kemal bu tarikatın ekraz edilmesi, yani ezilmesi gerektiğini söyledi. Gerçi Nakşibendilerin tümü kötü değildi ama konvainkus olanlar, yani inanmış destekçiler, tehlikeliydi ve ortadan kaldırılmalıydı. Bu arada Fransız basını bu ayaklanmayı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı gözden düşürmek amacıyla Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün sahnelediğini iddia ederek işleri daha da kötüye götürüyordu. İsmet İnönü inanmış destekçilerin vatan haini ilan edilmeleri ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilişkilerinin araştırılması fikrini kabul etti. Dipnot Altay sayfa 434-440. Böylece hedef biraz küçültüldü ve Menemen Nakşibendilerin uğruna feda edilmekten kurtuldu. Mustafa Kemal lanetli kentten bir daha söz etmedi ve tekrar bir geziye çıkarken askeri mahkeme suçluların peşine düştü. Serbest cumhuriyetçileri ya da basını suçlayabilecek bir tek kanıt bile elde edilemedi. Derviş Mehmed'in Mehdiliği ile ilgili ilk açıklamalarını Nakşibendilerin bir toplantısında yaptığı anlaşıldığı için tarikat üyeleri dolaylı olarak suçlu bulundu. Yerel Nakşi Şeyhi tarikatın İstanbul'da bir köşkte yaşayan Kutbül Aktab'ı yani üstün çekici kutup Erbil yani Irak kökenli Şeyh Esat'ın oğlunu tanıyordu. Dine aşırı derecede bağlı olan Nakşibendilerin tanıkların ifadesine göre uyuşturucu bağımlısı olan bir dervişin Mehdilik iddiasını kabul etmeyecekleri gerçeği General Muğlalı'nın mahkemesini etkilemedi. Yaşlı şeyh tutuklu bulunduğu süre içinde ölürken oğlu da diğer 27 kişiyle birlikte 4 Şubat 1931'de idam edildi. Asılanların çoğu bölgeye yerleştirilmiş yoksul Balkan göçmenleriydi ve isyancılara ip satan bir Yahudi tüccar da onlarla aynı kaderi paylaştı. Dincilerin cesaretini kırmak için yine belirli ölçüde terör estirilmişti. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 308. Cumhuriyet gazetesi Kubilay'ın bir anıtını yaptırmak için kampanya açtı. 1934'te açılışı yapılan anıt bir devrim kahramanı örneğini sergiliyordu. Şehit edildiği sırada asteğmen rütbesiyle askerlik görevini yapmakta olan genç öğretmenin dul kalan karısı da öğretmendi. Kubilay adı çocukları olacak aileler arasında bir anda yaygınlaştı. 1931'de Konya'da konuşurken Mustafa Kemal öğretmenlerle subaylardan birlikte övgüyle söz etti. Ulusun kendisini ordusuyla bir gördüğü ülkelerin sayısının çok az olduğunu açıkladı. Halkın ilerlemesine hep ordu önderlik etmişti. Dipnot AS'de cilt 3 sayfa 302-303. Cumhuriyetin kurucusunun bu sözleri günümüzde de subay lokallerinde gururla sergilenmektedir. General Muğlalı'nın meslek yaşamı acı bir biçimde sona erdi. Halk Partisi'nin 1950 yılında iktidarı yitirmesine az kala 1943'te İran'a canlı hayvan kaçırmakla suçlanan 33 Kürt'ün öldürülmesini emrini vermekle suçlanarak askeri mahkemeye çıkartıldı ve dava sonuçlanmadan tutuk evinde öldü. Dipnot Ana Britannica cilt 16 sayfa 275. Ekonomik bunalımın etkisi ve iki siyasi parti arasındaki kısa süreli rekabet, ülkenin sınırlı sayıdaki yönetici kastı içinde ideolojik bir tartışmanın yaşanmasına yol açtı. Serbest Cumhuriyet Fırkası devlet tekelciliğine son vermek, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve devlet yatırımlarını kısıtlamak gibi görüşleri kapsayan liberal bir programla ortaya çıkmıştı. 30 Ağustos 1930'da Sivas Demiryolu'nun uzantısını açan İsmet yanıtını verdi. Temel gelişme için yabancı sermayeyi çekmenin olanaksızlığından söz etti ve hükümetin politikasını ekonomide ılımlı devletçilik olarak tanımladı. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 282-284. Siyasette yaşanan savaşı kazanmış olan İsmet böylece tartışmayı da kazandı ve serbest piyasa ve serbest siyaset idealleri yok oldu gitti. Bundan sonraki adım bir felsefe oluşturmak ve devlet müdahalesinin sınırlarını belirlemekti. İsmet İnönü 1932 yılında gittiği Rusya'da Bolşeviklerin sanayileşme hamlesinden etkilendi. Sovyet planlamacısı Profesör Orlov 5 yıllık bir kalkınma planı hazırlanmasına yardım etti. Sovyet mühendislerinin inşa edeceği bez fabrikaları için 8 milyon altın dolar tutarında bir borçlanma için anlaşma yapıldı. Dipnot Hale sayfa 56. Daha fazla para bulabilmek amacıyla hükümet halkı iç istikraz tahvili satın almaya özendirdi ve bu deneyim başarılı oldu. Dipnot İsmet İnönü cilt 2 sayfa 277-278. Devletçilik kapitalizmin yerini almadı. Çoğu zaman onun kapsamını daraltmakla birlikte özel girişimle beraber var olan bir çeşit devlet kapitalizmi olarak sürdürüldü. Mustafa Kemal'in radikal sol kanat destekçileri her zaman vardı ama çoğu zamanla radikal görüşlerinden vazgeçtiler. Ekonomik bunalımdan sonra aralarında Mustafa Kemal'in baş yayıncılarından Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ve bazı eski Marksistlerin de bulunduğu bir grup Kadro adında bir dergi çıkartarak Kemalizmin kapitalizm ile sosyalizm arasında üçüncü bir yol olduğunu, özellikle aydınlanmış seçkinlerin ya da başka bir deyişle devrimci kadronun iktidarı elinde tuttuğu gelişmekte olan ülkeler için çok uygun olduğunu öne sürdüler. Fikirleri etkiliydi ama yetkililerin dergiden vazgeçmeleri çok uzun sürmedi. Mustafa Kemal pragmatikti ve hayalperest olarak nitelendirdiği kişileri derhal dışlardı. Dipnot, bu olay Mustafa Kemal'in gerçekleri bulmak için 1930'da çıktığı geziye ekonomi danışmanı olarak katılan Ahmet Hamdi Başar'ın başından geçti. Başar, sayfa 147, not 1. Ne olursa olsun ideoloji, resmi atamalar, iltimaslar ve zenginleşme fırsatları kadar önemli sayılmazdı. Siyasetçiler bu amaçlar için mücadele ederken görüşlerini de değiştirdiler. Türkiye New Deal döneminde dünyanın tutturduğu yolu izliyordu. Ekonomide devletin müdahalesi arttı. Çoğunlukla Türk ürünlerinin yabancı ürünlerle yapay fiyatlar karşılığına takas edilmesi anlamına gelen clearing anlaşmaları altında yürütülen ticaretteki korumacılık da arttı. Türkiye ile ticaret hacmi en büyük olan ülke tahminlerin aksine Sovyet Rusya değil Almanya'ydı. Vergiler yükseltildi, maaşlar düşürüldü. Halkı tasarruf yapmaya ve yerli malı kullanmaya yönlendirmek için vatan sevgisi kampanyaları başlatıldı. Sendikalara ve grevlere izin verilmedi. Büyük ölçüde kırsal olan ülkede sorun işsizlik değil, açlıkla savaşmak ve temel malların akışını sağlayabilmekti. İsmet'in hükümeti bunu başardı. Ekonomik çöküş belirli bir sınır içinde tutuldu. Devlet ve devlet yardım alan birkaç girişimci ilk fabrikaları inşa ederek bez, şeker, çimento ve 10 yıl sonra da kağıt ve çelik üreterek hem temel gereksinimleri karşılamaya başladı hem de ilk kuşak Türk mühendislerini ve yöneticilerini yetiştirdi. Devletle çalışan özel üreticiler ve taşeronlar ilk Türk girişimcileri olarak daha sonra Türkiye ekonomisini etkisi altına alacak hanedanlar yarattılar. Mustafa Kemal her zaman ekonomik gelişmenin önemini vurgulamıştı ama buna ulaşmak için ne yapılması gerektiği konusunda belirli görüşleri yoktu. İlgisi daha çok yabancı ülkelerden gelmesi gerektiğine inandığı bilgiyi edinmeye ve yaymaya yönelmişti. İsmet hükümeti yönetir, Fevzi ordunun başında bulunurken Mustafa Kemal de düşünme işini yapacak ve tabii aslarına göz kulak olacaktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın dağıtılması Cumhuriyet Halk Fırkası'nın hiçbir muhalefet olmadan tek başına iktidarını başlattı. Mustafa Kemal yeni düzeni 27 Ocak 1931'de İzmir'de yaptığı bir konuşmada anlattı. Fırkamız diğer memleketlerde olduğu gibi herhangi bir politik fırka gibi telakki edilmemelidir. Her sınıf halkın menfaatlerini müsavi bir surette, biri diğerini mutazarrır etmeden yani zarara uğratmadan temin etmeyi istihdaf eden yani hedefleyen bir teşekküldür. Fırkamızın takip ettiği program bir istikametten tamamıyla demokratik, halkçı bir program olmakla beraber iktisadi noktayı nazardan devletçidir. Birkaç gün sonra Konya'da yaptığı konuşmada 18 yaşın üzerindeki tüm gençlerin partinin faal üyeleri olmasını ve daha küçüklerin de üyeliğe aday olarak görülmelerini istedi. Dipnot alıntı için Goloğlu, cilt 7 sayfa 6-7. Bağımsız dernekler kapatıldı. Masonlar halk fırkasının amaçlarını paylaştıkları için artık ayrı bir derneğe gerek duymadıklarını açıkladılar. Milliyetçi Türk Ocakları da halk fırkasına katıldı ve zamanla halk evlerine dönüştürülerek sayıları yaklaşık 500'e yükseldi. Dipnot Ana Britannica, cilt 10 sayfa 312. Birçoğu spor salonları müzik ve tiyatro gruplarıyla faal sosyal kulüpler haline geldi. Halk evlerinin temel görevi Batı uygarlığını halka yaymaktı ama aynı zamanda parti bürokratları için maaş ve ek gelir kaynağı oluşturuyorlardı. Batı değerlerini ve yöntemlerini yaymanın başka bir kanalı da kız enstitüleriydi. 1930 yılında Ankara'da açılan ilk enstitü İsmet Paşa'nın adını aldı. Bu meslek okullarında genç Türk kadınlarına çocuk bakımı, dikiş, ev idaresi derslerinin yanı sıra yapma çiçek hazırlama da öğretiliyordu. Mustafa Kemal'in ulusal gelişme ideali bütünüyle kapsayıcıydı. 1925 yılında Bursa'daki bir konuşmasında ülkenin temel gereksinimlerinden birinin uygar insanlara yakışacak biçimde servis yapacak garsonlar yetiştirmek olduğunu söylemişti. Çok çeşitli yemek sunulması hem sağlık hem de ekonomik açısından zararlıydı. Dipnot, ASD, cilt 2 sayfa 232. Gazi yemeğe düşkün değildi. 4 Mayıs 1931'de Mustafa Kemal tek partili meclis tarafından 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. 10 Mayıs'ta Halk Fırkası Kongresini açarken delegelerden birbirine karşı açık sözlü olmalarını ama dostça davranmalarını istedi. Dipnot adı geçen eser cilt 1 sayfa 385-387. Kongre Mustafa Kemal'in daha önce vermiş olduğu kararları onayladı. Partinin 6 ilkesi cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık olarak tanımlandı ve bunları simgelemek için kırmızı zemin üzerinde yer alan 6 oktan oluşan bir parti bayrağı tasarlandı. Altı ok o tarihlerde moda olan orak, çekiç, faskes, İtalyan faşistlerinin bir tomar DNA'ya bağlı baltalı eski Roma işareti ve gamalı haç gibi simgelerin arasında yerini aldı. Ama Mustafa Kemal kaçınılmaz olduğunu gördüğü tek parti yönetimiyle totaliter diktatörlük arasındaki çizgiyi çizdi. Fethi Okyar'ın Halk Fırkası'nın başkanlığından istifa edip yaşam boyu cumhurbaşkanı olarak kalma önerisini reddetmişti. Şimdi de partiyi devletin üzerine çıkarma çabalarına itiraz ediyordu. Sekreteri Hasan Rıza Soya'ya söylediği gibi, sorumsuz politikacıların sorumluluk sahibi görevlilerin işine karışmalarına izin veren İttihat ve Terakkicilerin yaptığı hataları yinelemek istemiyordu. Dipnot Soyak 2. cilt sayfa 486. Ona göre Halk Fırkası'nın görevi evrensel uygarlığın fikir ve geleneklerini yaymaktı. Devleti yönetmek değildi. Partinin bir bayrağı vardı ama üniforması ya da hücum taburları yoktu. Totaliter fikirler bazen içeriye sızıyordu. Fakat Mustafa Kemal bunların ülkeyi etki altına almasına izin vermiyordu. 1930'lu yıllarda Cumhurbaşkanlığı'nın son döneminde Türkiye, anayasal demokrasiye saygı gösteren, muhalefeti olmayan, pragmatik bir hükümetin yönetimi altındaki disiplinli bir ülkeydi.